Dünden yarına Türkiye. Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baydemir'in hazırladığı Dünden Yarına Türkiye programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Nuri Göktaş sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Sorularınızı telefon aracılığıyla veya e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefonlarımız +90 312 463 34 19, 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinatürkiye@trt.net.tr. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Dilek Hanım. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Bugün yeni dünya düzeninden söz etmenizi isteyeceğiz. Şimdi hep yeni dünya düzeni kuruluyor diye bir söylem var. Tabii bu bugünden konuşulan bir konu değil. Aslında 1990'lı yılların başında ortaya çıkmış bir durum. Bunun önce ne olduğunu dinleyicilerimize anlatalım. Sonrasında da Türkiye yeni dünya düzeni oluşurken ne yapmak istiyor ve nerede bulunmak istiyor onu konuşalım.
Evet, Soğuk Savaş dönemi sona erdiğinde, işte sembolik olarak 1989'da Berlin Duvarı yıkıldığında, akabinde Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu çöktüğünde dünyanın bundan sonraki dengesi nasıl kurulacak? Buradaki saflaşma hangi çerçevede gerçekleşecek? Buradaki anlaşmazlık, tartışma konuları ne olacak ve buna göre yeni bloklar nasıl teşekkür edecek? İstikametinde arayışlar, tartışmalar söz konusuydu. Bu tabii o dönemin en güçlü devleti olan, Soğuk Savaş'ın galibi olan Amerika Birleşik Devletleri ve onun kontrol ettiği düşünce kuruluşlarından neşet etmeye başladı. Bu çerçevede ortaya çıkan görüşlerden bir tanesi işte Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması teziydi. Bu biliyorsunuz bir makaleyle başladı. Sonra kitap olarak da yayınlandı. O zaman ben de Vadi Yayınları'ndan bir derleme hazırlamıştım. Bu tezin tartışılmasına hizmet edecek. Çok da yani okundu. Yani onun üzerinde baskı yaptı. Hala da yeni baskısı yapılıyor kitabın. Bir başkası Francis Fukuyama'nın Tarihin Sonu teziydi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri öylesine galip gelmişti ki onun temsil ettiği tezler artık tarihin sonunu getirmişti. Bundan sonra bahsettiğimiz türden arayışların bir anlamı yoktu. Çünkü bundan sonra onun hakimiyetinde yeni bir çatışma olmayacaktı. O yüzden de tarihin sonu gelmişti. Onun da kitabı çıktı, derlemesi vesaire yapıldı. Bir de yeni dünya düzeni adıyla bir kavram ortaya çıktı. Bu zaman zaman kullanılan bir kavram. Bu da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir dünya düzeni kuracağına ilişkin bir varsayımdan hareket ediyordu. Ama 90'lı yıllar yeni bir dünya düzeninden ziyade yeni dünya düzensizliğinden bahsedilen çatışmaların arttığı, Soğuk Savaş döneminde adeta buzdolabına konulmuş çatışmaların, çatışma bölgelerinin, fayların yeniden kırıldığı, işte Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da ve dünyanın başka yerlerinde de işte ne bileyim mesela Pakistan, Hindistan arasında, Keşmir'de, yine Afganistan'da, Orta Asya'da büyük oyunun sürdüğü coğrafyada şimdi Çin'in yükselen bir güç olarak ortaya çıkan Çin'in önünde bir saha, daha önce de Soğuk Savaş'ın sona ermesinde önemli bir Sovyetlerin mağlup edilmesinde önemli bir mevzi olan Afganistan'da yeniden hareketlilik başladı. Ama şunu gördük, o bütün bunların etrafındaki fikir yürütmelere rağmen dünya eğer hani bir düzeninden bahsedilecekse, bu manada yeni bir dünya düzeninden bahsedilecekse, bu Soğuk Savaş sonrasında biraz önce zikrettiğim tabii zikretmediğimiz başka bir takım senaryolar da söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasında bir yeni dünya düzeninin onların istediği şekilde, biçimde gerçekleşmediğini gördük. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri o geçen zaman zarfında o büyük güçlere has büyük hatalar yaptı. Bugün de bu Takvim Gazetesi'nde Atilla Karaosmanoğlu var. Evet. Profesör doktor. Önemli bir akademisyendir. Dünyadaki gelişmeleri iyi takip eder. Orada kendisiyle yapılmış güzel bir röportaj var. O bunu hikaye ediyor aslında. Ve hani yeni dünya düzeni biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu iddialarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin güç kaybettiği bir iklimde kuruluyor. Ama dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri büyük bir güç, büyük hatalar yaptı ama o büyük hataları finanse edecek mali gücü var. O büyük hataları tolere edecek ciddi bir gücü var ama bütün bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri güç kaybediyor. Yeni dünya düzeni bu istikamette şekilleniyor. Bu ne demek? Bu aslında beraberinde eski o güçler hiyerarşisi, milletlerin, devletlerin, uluslararası kuruluşların, işte bir takım ittifakların yeniden şekillendiği, bazı ittifakların güç hiyerarşisinde güç kaybettiği, daha aşağılara düştüğü, bazılarının yukarı çıktığı, aynı şekilde devletlerin de bir zemin söz konusu. Burada hani bir takım parametreler var. Hani ekonomi, kültür, siyaset, işte ittifak kurabilme kabiliyetleri vesaire. Bütün bunların şu anda tartışıldığı, çok yoğun olarak tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ve bütün bu şerait içerisinde, bütün bu şartlar içerisinde Türkiye Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde ortaya çıkan bu güçler dengesinde bir mücadele yürütüyor. Soğuk Savaş döneminin daha öncesinde 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinin kaybedeni olan, biraz dünya periferisinde yer alan Türkiye, aradan geçen zaman zarfında ve coğrafyanın bahsettiğimiz bu Soğuk Savaş sonrası dönemin verdiği imkanlarla kendisini daha bağımsız, bu manada güçler hiyerarşisinde daha yukarıda bir yerde görecek, buna ilişkin verileri değiştirecek bir performans sergiliyor. İşte içinde yaşadığımız tartışmalar, işte Afrin Harekatı, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği ile yapacağı görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ile, Rusya ile, İran'la Orta Doğu çerçevesi içerisinde kurmaya çalıştığı denge, bütün bunlar bahsettiğimiz o yeni dünya düzeni arayışından bağımsız değil ve Türkiye burada önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.
Evet, o zaman şöyle, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, görülen o ki çok da büyük güçlerin istediği biçimde sürmüyor. Yani devam etmiyor. Çünkü ekonomik dengeler de çok değişti. Biraz önce de söylediğiniz gibi Amerika çok güçlü olsa ama olduğu gözükse bile güç kaybetmeye tabii devam ediyor. Sonuç itibariyle bir dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı ve hiçbir zaman yıkılmayacak bir güç olarak,
süper güç.
Süper güç olarak dünyada gözükürken bir anda o gücün nasıl yok olduğunu, nasıl dağıldığını, çözüldüğünü de gördük. Tabii ki şimdi yeni dünya düzeni dedikleri bu adlandırma diyelim. Bu adlandırma elbette ki çok farklı düşüncelerin bir ürünü. Oysa gerçekler çok daha farklı galiba. Ve Türkiye daha bağımsız olmak istiyor. Neden?
Şimdi Türkiye dünya tarihi içerisinde çok önemli bir tecrübeyi yaşayan bir toplumun devleti. O yüzden de o tarih, tecrübe ve buna bağlı olarak da beşeri malzemesi, kurumlarının hafızası ve kapasitesi çok güçlü ve dünyada batıda ortaya çıkan o kapitalist dönemi takiben yaşanan emperyalist dönemde emperyalizmin hakimiyeti altına girmemiş birkaç önemli kadim medeniyetten, devletten birisi. Evet, çok ağır kayıplar yaşamış, mücadeleler vermiş ama neticede emperyalist bir tecrübenin ve emperyalist bir tasallutun altına girmemiş. Şimdi milli mücadeleden sonra işte Türkiye bu manada bağımsızlığını korumuş ve Tanzimat'tan bu yana kurmaya çalıştığı o denge sistemi içerisinde 46'dan sonra da daha ziyade Batı'ya yaklaşarak Batı İttifakı'nın içerisinde yer almayı tercih etmiş. Fakat o dönemde dünya hiyerarşisi içerisinde biraz önce söyledik. Yani Doğu bloğu içerisinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir süper güçtü. Batı bloğu içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri bir süper güçtü ve onlar kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturuyordu. Yani Sovyet bloğundaki hiyerarşi çok daha sertti. Ama Batı bloğu içerisinde de böyle bir hiyerarşi vardı. Bu hiyerarşi içerisinde Türkiye gibi bir kanat ülkesi önemli sorumluluklar üstlenmek de beraber gücü yeterince olmadığı için doğrusu hani istediği ölçüde bir bağımsız hareket etme kabiliyetine sahip değildi. Dünya şartları da demin söylediğim gibi bu ikiye bölünmüş dünya içerisinde buna pek el vermiyordu. Ama Türkiye 46'dan sonra Batı İttifakı'yla yakın ilişkiler kurması, özellikle 47'den sonra yakın ilişkiler kurmasına, NATO İttifakı içerisinde yer almasına rağmen her seferinde bu Türkiye'de çoğunluğu temsil eden siyasi iktidarlar Amerika ile ilişkilerini iyi tutmakla beraber, Batı İttifakı içerisinde yer almakla beraber Sovyetlerle ilişkilerini bozmamak, hatta iktisadi ilişkilerini geliştirmek için azami gayret sarf etmek durumunda kendilerini gördüler. Rahmetli Menderes mesela bunu denedi. Keza Demirel, Özal, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız hep bu istikamette gayret sarf etti. Bunun nedeni şu: Türkiye bir ittifakın içinde yer alsa dahi iktisadi olarak ilişkilerin yanı sıra stratejik bir seçenekler, çoğulculuk marifetiyle o ittifakın içerisindeki bağımsızlık, özellik imkanını artırmaya çalışıyor. Çünkü şunun farkında Türkiye, biraz önce bahsettiğimiz, girişte söylediğimiz o tarihi tecrübe neticesinde hangi ittifakın içinde yer alırsanız yer alın, bazen o ittifakla sizin milli menfaatleriniz örtüşmeyebilir, aradaki fark açılabilir. Bu gibi hallerde milli menfaatlerinizi koruyabilmek için stratejik bir seçeneğe ve iktisadi düzeyde zenginleşmeye ve yine aynı anlamda bir bağımsızlığa, bu ekonomik seçenek anlamında da bir seçeneğe sahip olmanız lazım geliyor. Türkiye Menderes'ten itibaren bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Şimdi Soğuk Savaş döneminde Türkiye Batı ile ittifak kurduğunda, o zaman işte hazırlanmış bir takım raporlar var Amerika Birleşik Devletleri'nin nezaretinde. Türkiye'ye biçilen rol, hani siyasi olarak bir rol biçiliyor, siyasi, iktisadi, askeri olarak da bir rol biçiliyor ama bir de iktisadi bir rol biçilmeye çalışıyor. Orada diyor ki işte Türkiye tarım ülkesi olacak. Bu ne demek? Yani Türkiye sanayileşmesin demek. Ama Türkiye'nin sanayileşmeye ihtiyacı var. Evet, Türkiye tarım ülkesi, bundan kaynaklanan bir potansiyeli var ama onu sanayileşme marifetiyle ayrı bir zenginliğe taşımak zorunda ki dünyadaki hiyerarşisi, milli geliri artsın. Şimdi Batı bu konuda Türkiye'ye imkan vermeyince, Türkiye bir takım ağır sanayi hamlelerini, Rusya ile kurduğu ilişkiler, oradan hem sermaye hem de teknoloji almak suretiyle hayata geçirmeye çalıştı. Ve işte bir takım temel, seydi çelik, alüminyum, demir çelik gibi temel, sanayileşme bakımından temel yatırımları bu marifetle hayata geçirebildi. Bu Batı'da, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlık konusu oldu. Hatta Türkiye'nin yaşadığı askeri darbeleri bu Türkiye'nin iktisaden bağımsız olma ve seçeneklerini çeşitlendirme gayretiyle ilişkilendiren, böyle anlatan çalışmalar da vardır. Yani Türkiye ne zaman Batı'nın dışında bir güç odağıyla, bilhassa Sovyetlerle yakınlık kurmaya çalışırsa, başına buna
Olmadık
benzer
işler gelir.
bir askeri
Evet.
müdahale yaşanır. Ve bu manada askeri müdahaleler, aslında Türkiye'deki darbeler aynı zamanda Türkiye'ye yönelik bir dış müdahaleler tarihidir.
Evet.
Askeri müdahale olduğunda bunu bir dış müdahale olarak yorumlamak lazım. Çünkü Bu askeri unsurlar marifetiyle Türkiye'yi kontrol ve disiplin altına almaya çalışan bir ne yazık ki ittifak sistemiyle karşı karşıyayız. Bunu daha önceden belki bu kadar net söylemeyebilirdik. Çünkü bilmiş olmamıza rağmen, bunu anlamış olmamıza rağmen her zaman bir ihtiyat payıyla söylerdik. Ama 15 Temmuz'da yaşadıklarımız bizi hani bunu kristalize ve billurlaşmış bir şekilde,
Netleştirdi. O
evet
netleştirdi
dediğiniz
ortaya
gibi
çıktı.
görmemize, net bir şekilde görmemize hizmet etti. Ve sadece 15 Temmuz'u değil, o gün hani adeta Newton'un elması gibi başımıza o şeyi düşünce geriye, tarihin gerisine doğru baktığımızda da bütün o ilişkiler anı geçmişte de göre geldik. Şimdi Türkiye bütün bu tecrübelerin içerisinde bu ittifakın içinde yer almakla beraber dünyanın geldiği bu farklılaşma, çatallaşma, yol ayrımı, yeni dünya düzeni tartışmaları içerisinde kendi bağımsızlığını artıracak bir yolu tercih ediyor. Çünkü kendi bağımsızlığınızı arttırmanızın bir sebebi işte bahsettiğimiz gibi Batı'nın size öngördüğü uysal ve uydu müttefik rolünü kabul etmeyişinizle ilgili. Yani eğer onların rolünden farklı kendiniz olmak, mesela geçmişte Menderes döneminde sanayileşmek istiyorsanız ondan farklılaşacaksınız. Bu bağımsız olmakla ilgili bir şey. Bu Türkiye'nin refahının artmasıyla ilgili bir şey. Bu aynı zamanda Türkiye'nin dış politikada farklılaşan o milli menfaatlerini korumasıyla ilgili bir şey. Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazen de işte Batı'nın diğer unsurlarıyla Türkiye'nin milli menfaatlerinin farklılaştığını, açı farklarının ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye, hani ben ittifakın içindeyim, ittifakın genel politikasını benimsiyorum, milli menfaatlerimi önemsemiyorum diyemez. Yani bu
Hangi
özellikle
ülke diyebilir ki böyle bir şeye
tabii,
zaten?
yani dediğiniz gibi demokratik hiçbir ülke bunu diyemez.
Evet.
Sadece antidemokratik, darbeyle yönetilen veya dışarıdan müdahale ile yönetilen bir ülke bunu söyler. Kendi milli bir menfaatlerinden kendisini, yani oradaki iktidarı, milli olmayan, demokrat olmayan iktidarı destekleyen, bir dış müdahale ile onların önünü açan veya onlara izin veren veya onları meşru kabul eden bir aktör ancak bunu kabul edebilir. Zaten işte 15 Temmuz darbesinin temel mantığı da buydu Dilek Hanım.
Evet.
Yani Türkiye'nin dediğiniz gibi bunu kabul etmeyeceğini çok açıkça gördükleri için demokrasi içinde yönetilirse milli menfaatlerini korumak durumunda olduğunu, o yüzden Irak'ta ve Suriye'de onların istediği istikamette bir senaryonun işlemeyeceğini, daha genel olarak Orta Doğu'da onların istediği istikamette bir senaryonun işlemeyeceğini gördükleri için tıpkı daha önceki askeri müdahalelerde olduğu gibi, ama bu sefer çok daha gözümüzün önünde çok daha net bir şekilde 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı aktörleri, işte Batı'nın bazı aktörleri çok net bir şekilde bu darbe ile ilgili hani demokrasiyi desteklemeyen bir yerde durdular. Yine onlar gibi konuşalım, nezaketli bir
Nezaketli
şekilde.
konuşmak lazım.
Evet, orada durdular. Ama bütün bunu da nerede durduklarını, bütün bu oyun oynanırken kimin nerede durup durmadığını Türkiye çok net bir şekilde gördü. O yüzden de Türkiye'nin bağımsızlığı şimdi sadece bir siyasi liderin, siyasi partinin meselesi değil. Bütün millet de bunu istiyor. Çünkü dediğimiz gibi çok net bir şekilde gördük ve zaten esasen öteden beri de Türkiye'yi yöneten çoğunluk kendisi oy verirken, Türkiye'nin yönetilmesini temsilcilerinden beklerken ya da seçtiği liderden beklerken aynı zamanda onun daha bağımsız yönetilmesini de istiyor. Çünkü şunu görüyor. O bağımsızlığın Türkiye'nin milli menfaatlerini korumakta vazgeçilmez bir pay ortaya çıkardığını, çarpan ortaya çıkardığını görüyor. Bakın mesela Mısır'da niçin darbe oldu? Çünkü bu çoğunluğun seçtiği işte Mursi yönetimi Mısır'ın milli menfaatlerini koruyan İsrail'e ona rağmen taviz, yani milletin isteğine rağmen taviz vermeyen ya da Batı'ya bu manada taviz vermeyen kendi menfaatlerini ya da Filistinlerin önceliklerini dikkate alan bir dış politika hayata geçirdiği için orada demokratları değil darbecileri tercih ettiler.
Zaten hani Sisi'ye de kapılarını açmadılar mı?
Kırmızı halılarla karşıladılar.
O zaman yani Batı'yı düşündüğünüzde diyorsunuz ki Allah Allah, yani şimdi Mısır'daki kişiyi niye kırmızı halıyla karşılasın?
Şimdi bütün bunlar olurken... Hani
düşünce olarak da çok farklı olduklarından.
Ama işte yani orada şöyle bir şey var, dediğiniz gibi düşünce olarak farklılıkları önem arz etmiyor. Orada ortak bir dış politika ve Batı'nın çıkarlarını kabul edecek bir aktörü tercih ediyorlar. O yüzden de mesela darbecisi siyah kırmızı halıyla karşılayanlar demokrasi mücadelesiyle gelmiş, Türkiye'de olağanüstü reformlar yapmış, Türkiye'yi 3 kat zenginleştirmiş ve Türkiye'nin kronik meselelerini, her türlü kronik meselelerini ele alarak bunları sivil bir şekilde tartışmış, Batı standartlarında çözümler bulmuş, Erdoğan'a ve onu destekleyen arkasındaki halkı bu manada kırmızı halılarla karşılamadılar. Çok ağır tenkitleri hala sürdürüyorlar, hiçbir anlayış marjı bırakmadan. Ama sahada Türkiye'nin başarısı gerçekleştikçe, şimdi mesela Alman eski Dışişleri Bakanı Gabriel bir yazı yazdı. Orada biraz önce konuştuğumuz konuyu çok açıkça söyledi. Yani Türkiye Afrin operasyonuyla Batı'ya bir mesaj veriyor. Milli menfaatleriyle Batı'nın menfaatleri farklılaştığında milli menfaatleri tercih edeceğini, bunu savunmaktan korkmayacağını, çekinmeyeceğini ve yüz yüze gelerek buna karşı, yani icap ederse Batı'ya karşı mücadele edebilecek bir iradeye sahip olduğunu gösterdi diyor. Ve eğer biz iyi ilişkilerimizi devam ettireceksek bu duruma uygun yeni bir politika belirlemeliyiz diyor. Yani bu gerçekliği ve aynı zamanda bu gerçeklikle beraber Türkiye'nin içerisindeki irade, azim ve gücü görerek yeni bir politikayı öneriyor. Yani Türkiye'nin mücadelesi bu manada, sahadaki mücadelesi hem Afrin'de hem daha önce Fırat Kalkanı'nda ya da Türkiye'nin içerisinde 15 Temmuz gecesi yapılan mücadele, o Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin hak ile yeksan edilmesiyle ortaya konan mücadele, ekonomik başarıyla ortaya konan mücadele netice itibariyle dünyada karşılık görüyor ve kabul görüyor. Yani hiç hoşlarına gitmese bile bu gerçeği kabul etmek ve son tahlilde de saygı duymak zorunda hissediyorlar
kendilerini. Evet, bu aslında çok önemli. Tabii ki Türkiye ile ilişkileri iyi bir boyuta taşıyacaklarsa yaşanan bütün bu gerçekleri, önce gerçekleri kabul etmekle başlayacaktır. Ondan sonra tabii ki onların hazırlayacakları hani Türkiye ile olan ilişki hangi boyuta gelecekse biz de onu göreceğiz. Yani.
Tabii sonuç makul itibari. Yeni bir yerde buluşulabilir yerde ama buluşulabilir. Eski yerin artık ortadan kalktığı, eski ilişkiler ağının, eski hiyerarşik ilişkinin ortadan kalktığı çok açık. Zaten bunu daha önce de zaman zaman Batı'daki hani hakkı başında analistler tespit ediyorlardı. Fakat onlar hala son bir hamle ile bu FETÖ ile, Fethullahçı terör örgütüyle veya PKK ile bir takım DAEŞ veya eski solcu örgütleri kullanarak veya sokak eylemleri yaptırarak Türkiye'de siyasi istikrarı bozmak suretiyle, bir siyasi merkezi çökertmek suretiyle eski hale dönebilir miyiz diye son hamlelerini denediler. Son şanslarını denediler. Yani bakın, burada çok önemli şeylerden birisi de şu Dilek Hanım. Türkiye bütün bu alt üst oluşlar içerisinde siyasi merkezini tahkim eden, siyasi istikrarını muhafaza eden önemli ülkelerden birisi. Buna karşılık Avrupa'ya ve Batı'ya bakalım genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Oralarda çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Siyasi merkezinde kırılmalar yaşanıyor. Devletin içerisinde, Türkiye de yaşadı bunu ama Türkiye bu meselelerini çözdü. Ama mesela işte Trump'ın yaşadığı, her gün bir danışmanın, bir bakanın değiştiği devletin içerisinde, işte mesela hesap edin. Yani bir devletin bir kurumu Trump'ı seçen, o seçimi Rusya'nın etkisiyle yapılmış bir seçim olarak iddia ediyor. Bunun soruşturması yürütülüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve Trump mesela şu açıklamayı yaptı 15 Temmuz'dan sonra. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı şeylerini verdi, kurumlarını. Bunlar Obama marifetiyle Türkiye'de darbe yapmaya çalıştı ve başaramadı dedi. Bunun tweetini attı. Şimdi bu düzeyde bir hal içerisindeler. Keza işte Almanya'da mesela çok ciddi seçimlerden sonra koalisyon görüşmeleri yaşandı ve siyasi merkezde bir parçalanma var. genel olarak Avrupa'da bu var. Bu parçalanmanın beraberinde merkez sağ ve merkez solun ufalandığını, küçüldüğünü, hatta bazı yerlerde tam olarak ne olduğu bilinmeyen, hala tartışılan ama yeni bir takım hareketlerin ortaya çıktığını, bunların yeni merkezde durduğunu, mesela işte Yunanistan'daki gibi bir takım böyle hareketlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bir de o hareketlerin dışında bunlara popülist hareketler diyoruz ama bir de yine popülist, ırkçı, faşizan akımların yükselişi söz konusu. Bu hem oy düzeyinde yükseliyor. İşte Avusturya'da mesela böyle bir akım neredeyse toplumun hani %50'sini etkiler hale geldi. O akımların yükselmesinin yanı sıra bir de ya bakınız bizi dinleyen dinleyicilerimiz takip ediyordur ama özellikle altını çizmek lazım. Yani Avrupa'da yani 1000 civarında cami yakıldı.
Evet.
Yani böyle hani ve bunlar hani
yine işte Türk Müslümanlara
Çok açık yönelik saldırı ve mesela bir de öyle bir şey ki Dilek Hanım birkaç gün önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüydü. Tam o günlerde tahrik etmek için özellikle Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan camiyi yakıp yıkıyorlar. Yani bakınız yani bu o kadar hesaplı planlı ki o kadar rahat bir şekilde bunu yapıyorlar ki onu demek istiyorum. Yani Alman devleti, Avrupa'daki devlet organları da bunları seyrediyor. Yani hiç kimse bize bunların hani dikkatten kaçan ya da polisin performansından kaçan eylemler olduğuna ikna edemez. Çünkü bunlar süreklilik arz ediyor ve giderek orada gözümüzün önünde bir bloklaşma var. Bunların hani bir çetelesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada Batı'da genel olarak siyasi merkezin bu manada devlet anlayışının, hukuk devletinin falan biraz zedelendiği, dünya ölçeğindeki insan hakları, demokrasi söylemine rağmen biraz önce Sisi örneğini verdik. Bunların kendileri tarafından ikiyüzlü bir şekilde dile getirildiği ve dolayısıyla artık Batı'nın yumuşak gücünün ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz. Avrupa'nın zaten yumuşak gücünü bir yana bırakırsanız sert bir gücü de yok. O yüzden Avrupa gerçekten bir acziyet ve siyasi basiretsizlik içerisinde. Kala kala Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak gücü de ortadan yok oldu. Ama o kaba gücünü şimdi kullanmak isteyen bir Şahinler Federasyonu ortaya çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bu Şahinler ne yapacak, nereye saldıracak diye dünya bunu bekliyor. Hani hangi ülkeye saldıracak? İran'a
mı? Yani her anlamda aslında değil mi? Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda. Tabii. Şahinler. Aslında öyle bir grup da var değil mi? Güvercinler, Şahinler diye öyle bir Amerika'da öyle bir durumda söz konusu. Peki aslında hani dünyada bir süredir devam eden bir kaos var. Ve bu kaosu düşünecek olursak bir savaş değil diye de adlandırıyorlar ama değil aslında. Yeni bir dünya kurulmasının habercisi diye belki diyebiliriz. Yeni güvenlik doktrini nedir Türkiye'nin bu ortamda?
Şimdi Türkiye, evet isabetli bir şey sordunuz. Türkiye bu kriz kaos halinde ve bilhassa bu kriz kaos halinin Türkiye'nin güneyinde yoğunlaşmasıyla ve zaman zaman Türkiye'nin içine tesir edecek. İşte biraz önce de söyledik yani Türkiye'nin güneyinde olup bitenlerle 15 Temmuz'un arasında yakın ilişki var. Türkiye'nin güneyinde olup bitenlerle PKK'nın buradaki terör kampanyasının arasında yakın ilişki var. Türkiye'nin güneyinde olup bitenlerle Türkiye'ye yönelik DAEŞ'in saldırıları arasında yakın ilişki var. Böyle olunca Türkiye meseleyi Türkiye'nin kendi içerisinde kendinden kaynaklanan problemler olarak mütalaa etmedi. Ve Türkiye'nin kendi içerisindeki problemlerle mücadele etti. Yani bu içerideki kaynaklanan terörle PKK'nın altyapısını çok ciddi anlamda kırdı. Terör kapasitesini kırdı. Fethullahçı terör örgütünün kapasitesini kırdı. Onu takiben DAEŞ'a yine eş zamanlı olarak kapasitesini kırdı ve aynı zamanda bu örgütlerin yurt dışındaki destekçilerine, üstlerine yöneldi. Bir yandan işte FETÖ'nün ağını eğitim ağı marifetiyle Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da kurmaya çalıştığı ağını çökertmeye çalışıyor. Bunun için Cumhurbaşkanımız azami gayret sarf ediyor. Diğer yandan bu DAEŞ'in Suriye'de bir efsane haline getirilen ve PYD'yi, PKK'yı meşrulaştırmak, Amerikan müdahalesini meşrulaştırmak için sanki olağanüstü yenilmez bir güçmüş muamelesi yapılan DAEŞ'in Fırat Kalkanı'yla Türkiye tarafından ezilerek, hani 4000'e yakın militanıyla bertaraf edildiği bir operasyon gerçekleştirdi Türkiye. Onu takiben de bu sefer DAEŞ'i yenen başka bir efsane olarak kendilerince çıkarılan Amerika'nın CENTCOM marifetiyle, propagandasıyla etrafında bir efsane oluşturmaya çalışılan PKK-PYD unsurları Afrin'de ağır bir mağlubiyete uğradı. Türkiye'nin yeni güvenlik doktrini bu manada kendisine yönelik terör tehditleri veya terör tehdidi olmayabilir. Hangi tür tehdit geliyorsa onu sınırların içerisinde karşılamayı beklemeden bir tür önleyici müdahale ve önleyici vuruşla yerinde bertaraf etmek, böylece Türkiye'nin sınırlarını, Türk vatandaşlarının güvenliğini önceden temin edecek bir güç ve diplomasi ilişki ağı marifetiyle yeni bir politik konsepte oluşturmak şeklinde gerçekleşti. Bu aynı zamanda yeni güvenlik doktrini dünyada ortaya çıkan ve yayılan hibrit savaş anlayışına uygun bir altyapılanmaya da sahip oldu. Yani Türkiye o hibrit savaş karşısında ona uygun kurumsal bir altyapı ve kapasite inşa etti. Türkiye'nin bu manada devlet kapasitesinin, güvenlik kapasitesinin 15 Temmuz'dan ve FETÖ ile mücadeleden dolayı çöktüğü varsayımı, iddiaları da Afrin operasyonuna bertaraf edilmiş oldu. Bu Türkiye'nin etrafında bir yeni bir güvenlik ağı ve duvarı da oluşturmuş oldu. Artık Türkiye'ye bu manada saldırmak isteyenler çok daha fazla düşünecekler. Çünkü bunun ağır maliyeti olduğunu, olacağını Türkiye o örgütlere de, onun arkasındaki gruplara da gösteriyor. Gösterecek bu azim ve iradeyi ortaya koymuş durumda.
Evet. Efendim son 4 dakikamız var ama şunu da soralım size. Yeni dünya düzenine ve jeopolitik risklere nasıl hazırlanıyor Türkiye?
Şimdi Türkiye'nin bu bahsettiğimiz saldırılar karşısında hedefe konulan 3 unsuru vardı. Bir tanesi müşterek milli kimlik, ikincisi demokratik yönetim, üçüncüsü de devlet kapasitesi. Bu bahsettiğimiz örgütler ve onların arkasındaki istihbarat kuruluşları, devletler, bir takım yapılanmalar Türkiye'nin bu 3 unsuruna saldırdı. Bunu yapabilselerdi Türkiye çökmüş, başarısız bir devlet olacaktı. En iyi ihtimalle darbeyle otoriter bir şekilde yönetildiği için kendi içine kapanan, daha kötü ihtimalle ve muhtemelen hani bu senaryo daha güncellik kazanıyor yapılan hazırlıklara bakılırsa, kendi içinde iç savaş yaşayan, parçalanan bir Türkiye arzu ediliyordu, Allah muhafaza. 15 evet. Temmuz'da milletimiz buna müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya göstermiş oldu. Şimdi bu yeni jeopolitik risk ve saldırılar karşısında Türkiye bu 3 unsura yönelik yatırım yapıyor. Yani müşterek milli kimliği güçlendiriyor. İkinci olarak demokratik yönetimini her türlü saldırıya rağmen muhafaza ediyor. Bunun içerisinde siyasi merkezin tahkim edilmesi, güçlendirilmesi de var. Bunu 1 Kasım'da tek başına iktidara çıkaran millet yapmıştı. 15 Temmuz'da yine meydana çıkan millet yaptı. Ondan sonra da siyasi liderler bu ittifak sistemiyle bu siyasi merkezin güçlendirilmesi meselesini politik hukuki bir çerçeveye taşıdılar. Keza Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de. Üçüncü olarak devlet kapasitesi güçleniyor. Bakınız son Afrin Harekatı üzerinden söyleyelim. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ordumuzun müşterek operasyon yapma kabiliyeti, hibrit savaş yapma kabiliyeti bir kere daha bütün dünyaya gösterildi. İkinci olarak bu operasyonun aynı zamanda bir istihbarat ayağı vardı. Hem orada hem İdlib'de yürütülen operasyon marifetiyle hem de Özgür Suriye ordusunun sahaya çıkmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü bir rolü ve başarısı, performansı söz konusu. Dikkat edin, bu iki kurumda, biraz sonra söyleyeceğim kurumlar da FETÖ'nün ve daha sonra da işte bu PKK gibi örgütlerin hedefi haline gelmişti. Bu Rumlar aleyhine yaygın bir kara propaganda yürütüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, üçüncü olarak Türkiye'deki güvenlik kuvvetleri, onların edindiği performans ve kabiliyet yine Afrin'de karşımıza çıktı. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat bu iki unsura entegre bir şekilde çok ciddi bir performans gösterebiliyor. Yine milli savunma sanayinin gösterdiği performans, bütün bunlar Türkiye'nin devlet kapasitesinde ve güvenlik sektöründe çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğini bize gösteriyor. Bu Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli menfaatlerini korumak için Batı'dan ayrı bir performans gösterebileceğinin nişanesi olarak hem Afrin'de hem Orta Doğu'da hem de dünyada genel kabul görüyor. Bu bütün zikredemediğimiz başka kurumlar da var. Bunun içinde TRT de var. TRT, Anadolu Ajansı. Buradaki olağanüstü kabiliyetler, Türkiye'nin yine diplomasi alanındaki kabiliyetimiz, Türkiye'nin bu mücadele karşısında bir tür hani kendi içerisinde bir çelik çekirdek oluşturduğunu bizlere gösteriyor.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Sağ olun.
Sağ olunuz. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikteydi. Dünden Yarına Türkiye programı haftaya yine sizlerle olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Dünden Yarına Türkiye.